Ayrım 13.
Bir zaman koştuktan sonra hoşt hoşt diye köpekleri kovalayan sesler duydum. Birisi karanlıktan bana sesleniyordu. Muallim bey, o yana değil, ters gidiyorsun. Delikanlının sesini tanımıştım. Koşup elimden lambayı aldı, köpekleri kovup önüme düştü. Çabuk çıktınız muallim bey dedi. Hay Allah, amma da çattık. Sen neredeydin dedim. Siz ayak yolundayken ben de dışarıda hacetimi gördüm dedi. Durmadan konuşuyordu. O ayak yolunu yeni belediye başkanı yaptırdı. Yeni belediye başkanımız sizden iyi olmasın çok iyi bir adamdır ve de çalışkandır. Gayet ve de benim amcam olur. Kahvenin önüne geldik. Lüks lambasıyla aydınlanan kahvenin önü kalabalıktı. Hemen çevremi aldılar. Ben aralarından sıyrılıp yola çıktım. Baktım ki otobüs motobüs yok. Aman otobüs diye bağırmaya başladım. Otobüs gitti. Hani oldu gideli dediler. Eyvah, ben de gidecektim. Burada kaldım deyince bir adam. Yoksa siz burada inecektiniz. Kalacağınız yer bura. Dedikten sonra elini uzatıp ben Deniz Belediye Başkanı dedi. İster istemez uzattığı eli sıktım. Hadi buyurun gidelim muallim bey dedi. Beni bir faytona bindirdiler. Yanıma da belediye başkanı oturdu. İnşallah kasabamızdan memnun kalacaksınız dedi. Yolda giderken de anlatmaya başladı. Kasabamız şosaya arabayla bir çeyrek çeker. Müdür bey de sizi karşılamaya çıkacaktı ya, otobüs geç kaldığından vaktini bilemediği için gelemedi. Müdürümüz çok iyi bir adam. Günlerdir zatenizin yolunu bekliyorduk. Telgrafınızı alınca pek çok sevindik. Hemen karşılamaya yola çıktık. Öğlenden beri bekliyorduk. Otobüsünüz geç geldi. Hiç cevap vermiyor, hafiften gülümsüyordum. Kasabaya girdik. Bir evin önünde araba durdu. Buyurun dedi. Arabadan indik, eve girdik. Bizim buranın otelleri pek iyi olmadığından sizi şimdilik bizim fakirhanede misafir edeceğiz. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Odanız hazır, yorgunsunuzdur. İsterseniz yatın. Allah rahatlık versin deyip bana hazırladıkları odaya girdim. Elbisemi çıkardım. Önce ıslak çamaşırlarımı değiştirdim. Geceyi yatakta düşünerek geçirdim. Ben bu kasabada ne yapacağım? Cebimde para yok ki buradan başka yere gideyim. Burada kalsam ne olacak? Bu adamlar muallim bey de muallim bey diye tutturmuşlar. Bir yanlışlık olduğu ortada. Ya bekledikleri gelecek bir öğretmen vardı ya da beni bir başkasına benzetmişlerdi. Yeniden bir çıkmaza girdiğimi hissediyordum. Sabahleyin oda dışındaki ayak sesleriyle uyandım. Giyinip dışarı çıktım. Belediye başkanı, sabah şerifleriniz hayırlı olsun muallim bey dedi. Gece rahat edip edemediğimi, iyi uyuyup uyuyamadığımı sordu. Sonra da okul müdürünün geldiğini, beni beklediğini, birlikte kahvaltı edeceğimizi söyledi. Aşağı katta bir odaya girdik. Müdür bey beni büyük bir içtenlikle karşıladı. Kır saçlı, ufak tefek, benden 10-15 yaş büyük, sevimli bir adamdı. Geldiğime pek sevindiği anlaşılıyordu. Bana anlatmak fırsatı vermeden durmamasıya konuşuyordu. Bu sırada belediye başkanının oğlu masaya kahvaltılıkları getirmişti. İçimden hele bir karnımı doyurayım da sonra başıma gelenleri, paramın çalındığını, öğretmen olmadığımı anlatırım diyordum. Müdürün anlattıklarından öğrenebildiğime göre kasabada ortaokul o yıl yeni açılıyordu. Müdür de bu kasabaya benden 15 gün önce gelmiş ve ne yapacağını şaşırmıştı. Çünkü kendisinden başka hiçbir öğretmen yoktu. Ortaokul olarak 3 odalı, basık tavanlı, kerpiç duvarlı bir ev, bir kendisi, bir de elinde TC Marif Vekaleti yazılı resmi yuvarlak mühürden başka bir şey yoktu. Müdür cebinden çıkardığı mührü gösterip, işte okul bu, işte okul diye gülüp duruyordu. İyimser bir adamdı. Onunla ben iki kişi bir ortaokulu yönetebileceğimize güveniyordu. Okulda katip bile yoktu. Her şeyi biz ikimizdik. İki de bir bana Orhan Bey deyip durduğuna göre demek beni Orhan Bey adında bir öğretmen sanıyorlardı. Ve en önemlisi, bu Orhan Bey benim buraya geldiğim gün geliyorum diye telgraf göndermişti. İster misin biraz sonra otobüsten gerçek Orhan Bey iniversin? İşte o zaman rezalet. Çok idealist olan müdür bey, ikimiz el ele verir, evelallah bu işin altından kalkarız diyordu. Onun düşüncesine göre kaymakam, marif memuru, belediye doktoru, ilkokul öğretmenleri de bizim okulda yardımcı öğretmenlik yapabilirlerdi. Kasabalının bana bu denli değer vermesine gelince kasabayı beğenmeyip gideceğimden korkmalarındandı. Çünkü bu kasabalılar 5 yıldan beri ilçede ortaokul açılması için uğraşmaktaymışlar. Okul binasını da halk kendisi yapmış. Halkın bu sürekli isteğine binlerce, on binlerce imzalı dilekçeler, telgraflar göndermesine, kurullar yollanmasına karşı koyamayan Eğitim Bakanlığı da en sonunda ortaokulu açtım diyerek bir mühür, bir de müdür göndermiş. Bir de matematik öğretmeni Orhan Bey'in yerine ben gelmişim. Kahvaltıdan sonra müdür bey, buyurun okula gidelim dedi. Müdürle yalnız kalıp işin iç yüzünü anlatsam diye düşünüp duruyordum. Hoş anlatsam ne olacaktı? Ya demek sen öğretmen değilmişsin, hadi güle güle diyeceklerdi. Benim cebimde 5 kuruş yoktu. Ne yapardım, nereye giderdim? Yolda giderken avukat olduğunu öğrendiğim bir adama, okulumuzun matematik öğretmeni Orhan Bey diye beni tanıttılar. Avukat, telgrafınızda hanımefendiyle çocuklarla geleceğinizi bildiriyordunuz, yalnız mı geldiniz dedi. Demek öğretmen Orhan Bey'in geleceği haberi bütün kasabaya yayılmış. Avukata, efendim ailemi sonra getireceğim, ev filan tutalım da dedim. Avukat, doğru dedi, önce sizi yerleştirelim de kasabamızı beğeneceksiniz umarım, boş evde çoktur. Okula gidinceye kadar yolda karşılaştığımız 5-6 kişiye daha beni tanıttılar. Sonra okula gittik, buraya okul demeye 1000 tanık ister. Halk kendi parasıyla 10-15 tane derme çatma sıra yapıp iki büyük odaya doldurmuş. Olmuş okul. Okulun 5 odasından birini müdür, öğretmen ve idari yeri olarak ayırmıştı. Belediye başkanı, siz geldiniz ya diyordu, halkın yardımıyla hemen okulu genişletir, 1-2 oda daha yapar ekleriz. Müdür bey de, şimdilik hep bir arada oluruz dedi, nasıl olsa ikimizden başka kimse yok. Okulu gezdikten sonra belediyeye gittik, kahveler içtik. Belediye başkanı, eşyalarınız gelinceye kadar lütfen benim misafirim olunuz, size uygun bir ev tutarız, eşyalarınız gelince evinize taşınırsınız dedi. Teşekkür ettim. Başka ne yapabilirdim? Otobüs gelecek de içinden gerçek Orhan Bey çıkacak diye ödüm patlıyordu. Öğle yemeğini kasabanın ileri gelenleriyle, aydınlarıyla bir arada lokantada yedik. O gün öyle geçti. Gece belediye başkanıyla eve döndüm. Hayatımda ilk kez bir adam dolandırmayı o gece düşündüm. Evet, ben sabıkaları dosyalardan taşan dolandırıcı Paşazade, ilk o gece gerçekten bir adam dolandırmayı düşündüm. Belediye başkanına, yazık ki param kalmadı, yolluğu da henüz almadım. Biz memurların hali belli. Bana 50 lira verin, aylığımı alınca öderim diyecektim. Elbet parayı verecekti. Ben de hemen kimseye görünmeden otobüse atlayıp buradan kaçacaktım. Arasınlar da bulsunlar beni. Ne kadar kıvrandım durdum. Ama bunu bir türlü belediye başkanına söyleyemedim. Ertesi gün okula gittim. Çok gayretli olan müdür, yanında iki kasabalıya bir şeyler yapıyor, uğraşıp duruyordu. Müdür bey dedim, size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğinizi biliyorum deyince birden korktum. Nereden biliyordu? Yoksa benim kirli geçmişimi hemen öğrenmişler miydi? Müdür elini omuzuma koyarak, yılmak yok dedi. Bir memleketi ancak öğretmenler ordusu kalkındırabilir. Kim ne derse desin gerisi laf. Bütün Avrupa'da böyle olmuştur. Büsbütün başka şeyler anlatıyordu. Burasını beğenmediğimi söyleyeceğimi sanmıştı herhalde. İyice kararlıydım, kesinlikle söylemeliydim. Hayır hayır müdür bey dedim, ben başka şey söyleyeceğim size. O kadar geveze ve her şeyi bildiğini, herkesin içinden geçenleri bile anladığını sanan bir adamdı ki bir türlü sözü bana bırakmıyor. Biliyorum biliyorum efendim diye çok başka şeyler anlatıyordu. Müdür bey, öyle değil benim anlatacaklarım. Biliyorum efendim, bilmiyorsunuz efendim diye bağırdım. Birden duraladı, dik dik baka kaldı. Bağırmam karşısında şaşırıp kalmış. Tıh, bozulmuş bir deyişle. Buyurun sizi dinliyorum dedi. Nasıl başlayıp neler söyleyeceğimi de bilemiyordum. Müdür bey, efendim, benim öğretmen olduğumu size kim söyledi? Şaşırdı. Biraz durduktan sonra, siz dedi, kim, ben mi? Ne zaman, nerede? Ben size böyle bir şey söylemedim. Demek bir mahkemeye gitsek, siz benim öğretmen olduğumu söylediğime tanıklık edeceksiniz. Tabii, peki neden? Ben ne size ne de başkasına öğretmen olduğumu hiçbir zaman söylemedim ki. Ağır ağır fısıldar gibi, yani dedi, siz şimdi, ama telgraf çektiniz. Hayır, çekmedim. Orhan Bey, telgrafınızı aldık. Benim adım Orhan değil, bir. Ben kimseye telgraf çekmedim, iki. Okulun resmi mühürünü masaya vurarak düşüncelere daldı. Sonra, peki ama siz kimsiniz dedi. Başımı öne eğip sustum. Yoksa siz sivil polis misiniz? Bir kovuşturma filan için mi geldiniz? Evet, ben de duydum. Bu kasabada afyon, esrar kaçakçılığı yapanlar varmış. Anladım, siz onlar için geldiniz. Müdür bey ille de her şeyi kendiliğinden anlamak merakındaydı. Az kalsın ona, evet tahmin ettiğiniz gibi ben bir sivil polisim ve buraya bir kovuşturma için geldim deyip, aklımca bu karışıklıktan kurtulacaktım. Bir iki saniye içinde bunları düşünüp, işin büsbütün sarpa saracağını anlayarak, benim kim olduğum sizi çok mu ilgilendiriyor dedim. Neden bunu daha önce söylemediniz dedi. Söylemeye zaman kalmadı ki. Bundan sonra müdüre olup biteni anlattım. Otobüsten helaya gitmek için iner inmez nasıl hoş geldiniz muallim bey diye çevirdiklerini, sıkışmış olduğumdan durumu açıklamama zaman bile kalmadığını, ondan sonra da otobüsün kaçtığını, neden Orhan Bey dediklerine şaştığımı, ertesi günü gerçeği öğrenince de bir şey diyemediğimi, çünkü cebimdeki bütün paralar yolda çalındığı için parasız kaldığımı, buradan bir yere gitmek olanağı kalmadığını hepsini anlattım. Yalnız bu arada kirli geçmişimden hiç söz etmedim. Sabıkalı bir sahteci olduğumu anlatmadım. Müdür bey büyük bir şaşkınlık içinde beni dinledikten sonra, Allah Allah dedi, nasıl oluyor da sizin gibi bir polisin bile parasını çalabiliyor yan kesiciler? Müdür bey, ben polis molis değilim. Anlıyorum, anlıyorum. Elbet polisim diyecek değilsiniz. Çok tabii, sizi anlıyorum. Ama benden sır çıkmaz. Güveniniz bana. En iyisi ben de sizin emniyetten bir müfettiş olduğunuzu bilmemiş olayım. Evet evet, duymadım böyle bir şey. Hiç haberim yok. Müdür bey, rica ederim, çok rica ederim. Ben kesinlikle polis filan değilim. Değilsiniz efendim, değilsiniz. İnsanı çıldırtır bu müdür. Benim korkum bir beladan kurtulmaya çalışırken başıma yeni bir belanın gelmesiydi. Değilim müdür bey, değilsiniz tabii. Memuriyetiniz açıklansa olmaz. Buradaki karakol ve polisler bile duymamalı. Belki onlar da kaçakçılarla işbirliği yapmışlardır, değil mi efendim? Ne bileyim müdür bey, ama ben kesinlikle anladım efendim. Ve her ne söyledimse müdürü polis olmadığıma inandıramadım. Burada ne kadar kalacaksınız diye sordu. Ben cebimde param olmadığını, nasıl ne iş yapıp da buradan gidecek yol parası sağlayabileceğimi düşünerek. Belli olmaz dedim, ama ilk fırsatta buradan gideceğim tabii. İşiniz bitince, ne işi müdür bey, ne işi? Affedersiniz, birdenbire şaptım. Aşağı yukarı burada ne kadar kalırsınız? Belli olmaz ki, belki 6 ay, belki 1 yıl. Oh oh, iyi, buna çok sevindim. Şimdi sizden bir ricada bulunacağım. Estağfurullah. Bu bir memleket işidir. Nedir? İşiniz gereği burada kaldığınız süre el ele verelim. Verelim ne gibi? Okulda öğretmenlik yaparak, görüyorsunuz yapayalnızım. Nasıl olsa sizi matematik öğretmeni biliyorlar. Böyle bilsinler. Sizin için de böyle bilmeleri daha iyi. Öğretmen olarak kalınız burada. Adam yalvarıyordu. Ama müdür bey, ben ilk fırsatta buradan gideceğim. Çünkü beni burada Orhan diye tanıdılar. Ben Orhan olmadığımı, öğretmen olmadığımı kime nasıl anlatabilirim? Baksanıza, size bile anlatamıyorum. Ben anlıyorum, anlıyorum. Ama sizi Orhan olarak bilmeleri sizin için de daha iyi değil mi? Sizi matematik öğretmeni Orhan bey olarak bilsinler. Bize yardım edin, şu okulu açalım. Gideceğim beyim. Gidinceye kadar bir ay bile kalsanız yine bizim için kazançtır. Bu ricamı kabul ediniz. Sakın yapamam demeyiniz, yaparsınız. Nasıl olsa biz derme çatma bir öğretmen kadrosu kurmaya, yardımcı öğretmenler almaya zorunluyuz. İşte görüyorsunuz durumu. Beni yalnız bırakmayın. Ama müdür bey, beni burada Orhan diye tanıdılar. Ya gerçek Orhan bey gelince ne olacak? Belki bugün çıkar gelir. Gelsin efendim, bu dünyada bir tek Orhan yok ya. O başka Orhan, siz başka Orhan. Anlattığım bu olay zamanında daha memleketimizde soyadları yoktu. Müdür öyle inandırıcı bir biçimde konuşuyordu ki biraz da ona acıdığım için, ama daha başka bir şey yapmak, başka türlü davranmak ve buradan çekip gitmek elimde olmadığı için dediklerini kabul ettim. Müdürle aramızda bir giz vardı. O benim gerçek adımın Orhan olmadığını ve benim öğretmen olmadığımı biliyordu ve bu gizi kimseye söylemeyecekti. Bir de hiç aslı olmayan bir giz daha biliyordu. Bunu da kimseye açmayacaktı. Benim buraya kaçakçılık kovuşturması için gelmiş bir polis müfettişi olduğumu. Müdüre doğruyu hiçbir zaman anlatamadım. Hemen kolları sıvayıp işe giriştim. Çalıştıkça öğretmenliği benimsemeye, heyecanlanmaya başladım. Size bir şey söyleyeceğim. Bir insan yalan söyler. Söylediği yalanı da sürdürürse, zamanla kendi yalanına kendisi de inanıyor. Biz hayatını hapishanelerde geçirmiş sabıkalılar bunu çok iyi biliriz. Arkadaşlarımızın arasında 20-30 yıl önce uydurduğu bir yalana, anlata anlata zamanla benimseyerek içtenlikle inananlar pek çoktur. Bu psikolojiyi ezilmiş ve bir kurtuluş yolu bulamamış olan insanlar da vardır. Bu sözleri bana Paşazade'yi ele veriyor gibi geldi. Çünkü o da kendi deyişiyle hep rastlantılarla o kötü tek yola itilmiş, umarsız kalmış, ezilmiş bir insandı. Paşazade bakımından burada yeni bir durum çıkıyordu ortaya. O yalan söylediğini bilmeden yalan söylüyordu. Çünkü yine kendi dediğine göre uydurduğu yalanlara önce kendisi içtenlikle inanmıştı. Demek Paşazade kendi yalanına inanmış adamdı. Gerçekten böyle miydi? Ondan çok kendime şaşıyordum. Çünkü kimileyin anlattıklarının hiçbirine inanmıyordum, ama yine de bir gerçek olayın anlatılışından daha büyük bir ilgiyle ve beğeniyle onu dinliyordum. Ben de işte bu psikolojideydim ve çalışa çalışa kendimi kaptırdığım heyecanla gerçekten matematik öğretmeni Orhan Bey olduğuma inanmıştım. Hele aradan günler, haftalar geçip de gerçek Orhan Bey de buraya gelmeyince, elimde olmadan, farkına bile varmadan kendimi matematik öğretmeni Orhan Bey sandım. Peki ama falan gün geliyorum diye telgraf çekmiş olan gerçek matematik öğretmeni Orhan Bey'e ne olmuştu? Günler geçiyor, Orhan Bey gelmiyordu. O Orhan Bey gelirse müdürün verdiği akla göre ben de başka bir Orhan Bey olacaktım. Gerçek Orhan Bey'in okula atanma yazısında ikinci adı Reşat'tı. O Orhan Reşat, ben de Orhan başka bir şey diyelim, Orhan Tahsin gibi bir şey olacaktım. Hem gerçek Orhan Bey'in gelmesinden korkuyor, hem neden gelmediğini merak ediyordum. Bu merakımı anlattığımda müdür şöyle demişti. Sen bizim bakanlığın işlerini bilmezsin. Eğitimde işler karman çormandır. Belki de Orhan Bey bize geleceğini bildiren telgrafı çekip yola çıkacağı gün başka bir ilin okuluna atanmıştır. Müdüre göre olağan dışı böyle olaylar bile olağan sayılıyordu. Ona göre şöyle olmuş olabilirdi. Bu kasaba öğretmenlerce ve genellikle memurlarca beğenilmeyen bir yerdi. Yoksulluk bölgesi sayılıyordu. Bu yüzden burada yeni açılan okula gelmek istemiyorlardı. Matematik öğretmeni Orhan Bey bu okula atanınca canı çok sıkılmış. Bakanlıkta tanıdığı ileri gelenlere başvurarak atanma yerinin değiştirilmesini istemiştir. Ama bir sonuç alamadığı için buraya gelme kararı vermek zorunda kalmıştır. Telgrafı çekip yola çıkacağı günde torpili patlamış, o ileri gelen onun büyük kentteki okullardan birine atanmasını sağlamıştır. Hiç boşuna merak etme, artık gelmez. O şimdi başka okulda öğretime başlamıştır diyordu. Müdür bu konuda başına gelen çok gülünçlü olaylar anlatıyordu. Bir zaman kendisi 3 ayrı kentteki 3 okula birden atanmıştı. Bunlardan biri İngilizce öğretmenliğiymiş. Müdür, oysa ben İngilizce bilmem diyordu. Bir kez de aynı okulda aynı dersin öğretmenliğine 2 kez atama buyruğu çıkmış. Ama en gülüncü kadrosundan 11 öğretmenin eksik olduğu bir okulun beden eğitimi dersine 3 öğretmen birden atanmış bulunanlardan biri de kendisiymiş. Olur böyle şeyler diyordu. Gerçekten de müdürün dediği gibi bir karışıklık oldu ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Okul daha yeni açılmıştı. Okula atanma emriyle birlikte bir müdür daha geldi. Olacak şey değil. Yalnız bir öğretmen atanmış, o da daha okula gelmemiş olan bir okula iki müdür birden. Yeni müdür gelir gelmez tersliğe başladı ve sanki sadrazamlık mührüymüş gibi okulun mührünü ele geçirmek için savaşıma girişti. Sonradan atandığı için kendisini gerçek müdür sayıyordu. Eski müdür ya müdür yardımcısı ya da öğretmen olacaktı. Mührü ele geçirmek isteyişi de çok doğaldı. Çünkü okulun okul olduğunu kanıtlayacak o mühürden başka hiçbir resmi belge yoktu. Eski müdür hiç direnmedi. Bakanlıktan açıklama gelinceye dek bile beklemek gereğini duymadan okul mührünü iki sandalyeli ve bir masalı müdür odasını sonradan gelene verdi. Bir süre sonra başka bir okula atanan eski müdür kasabadan ayrılıp gitti. Olan bana olmuştu çünkü eski müdür beni okula katip olarak alacak ama yardımcı matematik öğretmenliği yaptıracaktı. Müdürün okula katip almaya yetkisi vardı. Ben de katip aylığı alacaktım. Bunda da hiçbir suç yoktu. İlk kez suç işlemeden kanunlara uygun bir iş yaparak para kazanacağım için sevinçliyim. Ama okula ikinci müdür geldikten sonra bu umudum da gerçekleşmedi. Çünkü yeni gelen müdür beni atanma emri okula gelmiş bulunan matematik öğretmeni Orhan sandığı için bordroya geçirmişti. Yani matematik öğretmeni Orhan olarak artık devletten aylık alacaktım. Yeni müdüre gerçek kimliğimi açıklayamazdım. Bunca sabıkamdan sonra bile ilk öğretmenlik aylığımı aldığımda sanki suçüstü yakalanacakmışım gibi geldi. Cebimde para varken bir otobüse atlayıp oradan savuşup gidebilirdim. Ama bu kurtuluş olmazdı. Çünkü bir öğretmenin durup dururken ortadan yok olması ortalığı karıştıracak, belki olay gazetelere de yansıyacaktı. İşe polis, jandarma karışacaktı. Kaçırılmış, öldürülmüş ya da kendini öldürmüş bir öğretmen diye gazetelerde resimlerim çıkabilirdi. Paşazade'nin sahte öğretmenliği anlaşılırdı o zaman. İşte bu yüzden kasabadan kaçamazdım da. İster istemez bu öğretmenliği üstlenmek zorunda kaldım. Kendimi yaşamın akışına bıraktım. 2 katlı bir evin üst katında kiracıydım. 3 odalı bağımsız bir kattı. Yavaş yavaş eşya alıyor, yerleşiyordum. Günler geçtikçe de buradaki insanlara, işime, öğrencilerime alışıyordum. Öyle ki kendimi gerçekten bir öğretmen sanmaya bile başlamıştım. Zaman zaman sahte öğretmen olduğum anlaşılacak diye korkuya kapılıyordum. Sahteciliğim anlaşılmasın diye de çok iyi bir öğretmen olmak için var gücümle çalışıyordum. Geceli gündüzde öğrencilerimle okulla uğraşıyordum. Derslerimden, öğrencilerimden başka hiçbir yaşamım yoktu. İstanbul'dan kitaplar getirtiyor, durmadan okuyor, bir yandan da eksiklerimi gidermeye, kendimi yetiştirmeye çalışıyordum. Öyle ki sahteciliğim sezilmesin diye bir gerçek öğretmenden daha gerçek öğretmen olabilmek için çırpınıyordum. Yavaş yavaş okulumuzun eksik öğretmenleri de gelmeye başladı. Kasaba halkı eksik öğretmenlerin atanması için bakanlığa durmadan dilekçeler yağdırdığından ders yılı ortalarına doğru okulumuzun öğretmen kadrosu tamamlanmıştı. Aramızda 2 kadın öğretmen vardı. Öğretmen sayısı çoğalınca müdürün ön ayak olmasıyla bir öğretmen birliği kurulup bir yer tutulmasına karar verildi. Uygun bir yer bulundu. Kapısına öğretmenler lokali yazılı bir levha asıldı. Burası büyük ilgi gördü. Kasabanın ilkokul öğretmenlerinin sayısı çoktu. Bu yer öğretmenlere dar gelmeye bile başladı. Çok şaşılası bir şeydir bu öğretmenler birliği kurulur kurulmaz bizim okulun öğretmenleri aralarında önce ikiye sonra üçe bölündüler. Daha sonra da parçalanıp beşe altıya ayrıldılar. Daha çok parçalanmamıza sayımız yetmiyordu. Her iki üç öğretmen ayrı bir bölüktü. Her bölümde bulunanlardan kimisi zaman zaman kendi bölümünden çıkıp başka bölüme katılıyordu. Aklımda kaldığına göre öğretmenler birliğindeki öğretmenler 9 bölüme parçalanmıştı. Ama aynı öğretmen bir bu bir öteki bölüme katılarak bölümler arasında canlılığı sağlıyordu. Öğretmenler birliğini kurmadan önce aramızda öyle parçalanmalar yoktu. Çünkü parçalanabilmek için bir araya gelinemiyordu. Birliğin kurulması bölünüp parçalanmamıza yaradı. Öğretmenler birliği kurulmadan önce hiç de böyle parça parça değildik. Bölünmelerin nedenleri çoktu. Politika tartışmaları yüzünden ya da futbol takımları yüzünden ya da ev içi dedikoduları yüzünden, prafa ya da poker oyunları yüzünden bölünmeler oluyordu. Öğretmenler Birliği kurulmadan önce kasabada ileri gelenlerin rahatça kumar oynayabildikleri yalnız tüccarlar kulübü vardı. Öğretmenler Birliği kurulunca kasabanın memur ve aydın takımı daha çok Öğretmenler Birliği'ne gelmeye başladı. Bütün öğretmenleri ders saatlerinde bile okulda bulmak olanaksızdı. Ama hafta tatili ya da ara tatili günlerinde en çok bir iki eksiğiyle bütün öğretmenler lokalde bulunurdu. Lokalin kimi geceler sabaha kadar açık kaldığı da olurdu. Burası kasaba seçkinlerinin toplandığı yer olduğundan sık sık kaymakam, savcı, yargıç, belediye başkanı, belediye hekimi, kasabanın tüccarları, ileri gelenleri burada buluşur kumar oynarlardı. Öğretmenler Birliği'ndeki bölünmelere oraya gelen öteki memurlar da katılırdı. Bana gelince hep sahteciliğimin ortaya çıkacağı korkusu içinde bulunduğumdan kendimi işime kaptırmıştım. Öğretmenler Birliği lokaline çok seyrek uğruyordum. Birlikteki parçalanmalara katılarak kimsenin aleyhimde bulunmasını istemiyor, geçmişim anlaşılacak diye korkuyordum. Öbür öğretmenler gibi sık sık mazeret izinleri, hastalık raporları alıp zamanımı lokalde geçirmiyordum. Hatta gerçekten hasta olsam da bir gün bile derslerimden geri kalmıyordum. Ders saatleri dışında özel dersler vererek geri kalmış öğrencilerimi yetiştirmeye çalışıyordum. Öğrencilerimizle birlikte spor çalışmalarımız oluyordu. Voleybol ve futbol takımları kurmuştuk. Öğrencilerimle el ele verip bir spor alanı düzenlemiştik. Okul yapısı yetmiyordu. Bu yüzden bir de okulumuzu geliştirme derneği kurmuştuk. Belediyeden yardım aldık. Kasaba tüccarlarının öğrencilerimden babaları varlıklıca olanların yardımlarıyla okulumuzu genişletmeye başladık. Okula iki derslikle bir de kitaplık ve okuma odası ekledik. Bütün yaşamımda böylesine coşkuyla, sevinçle çalıştığım hiç olmamıştır. Öğretmenler lokaline hiç gitmezsem arkadaşlarıma sevimsiz geleceğimi bildiğimden oraya çok seyrek uğruyordum. Konuşma sırasında daha önce nerelerde öğretmenlik yaptığımı, geçmişimi filan sorabilirler diye hiçbiriyle içli dışlı olmazdım. Söyleşilere katılmaktan kaçınıyordum. Buraya geldiğimde karımı ve çocuklarımı sonradan getireceğim deyip de getirmemiş olduğum için yapılan dedikodular da zamanla kesilmişti. Bu yoğun çalışma arasında geceleri geç saatlere kadar çalışıp kendimi iyi bir matematik öğretmeni olarak yetiştirmeye çalışıyordum. Sanki sahte öğretmen olduğuma kimse inanmasın gibi bir duygu vardı içimde. Okulumuza iki müfettişin geleceğinden önceden haberimiz olmadı. Müfettişler okula geldiğinde paydos olduğundan okulda benden başka öğretmen yoktu. Ben de öğrencilerimle birlikte okul gösterisi için hazırladığımız bir oyunun provasındaydım. Karşımda müfettiş olduklarını öğrendiğim o iki kişiyi görünce yüreğim duracak sandım. Sahteciliğim anlaşıldı da benim için geldiklerini sandığımdan ne yapacağımı şaşırıp kalmıştım. Artık burada da sonumun geldiğini sanırken her şey tersine oldu. Korkularım boşuna çıktı. İki müfettişin gelişinin nedeni sonradan anlaşıldı. Öğretmenler Birliği kurulduktan sonra parça parça bölünen ve birbirlerine düşman olan öğretmen arkadaşlarımız Eğitim Bakanlığı'na durmadan birbirlerini ihbar edip şikayetler yağdırmışlar. Hatta bu şikayetlere öteki memurlar, öğrenci ana babaları, kasaba ileri gelenleri de katılmış. İşte bu yüzden bakanlık bu iki müfettişi göndermiş. Normal müfettişler gibi haber vermeyip birden gelişleri de bundanmış. Müfettişler iki hafta kaldı. Her öğretmeni ayrı ayrı sorguya çekip ifadeler aldılar. Beni sorguya çektiklerinde bütün öğretmenlerden şikayetler olduğu halde yalnız benden şikayet olmadığını öğrendim. Şikayet edilmeyen ve şikayet etmeyen tek öğretmen benmişim. Müfettişlerden biri neden benim de öbürleri gibi bir şikayet ya da ihbarda bulunmadığımı sordu gülerek. Benim gibi bir sahte öğretmen gerçek öğretmenleri nasıl şikayet ya da ihbar edebilirdi? Ama bu soruyu soran müfettiş bu sorunun üstünde üsteleyerek duruyordu. Siz neden hiçbir şikayette bulunmadınız başka öğretmenler gibi? Öyle bir kuşkuyla gözlerimin içine bakarak ve yüzünü yüzüme yaklaştırarak soruyordu ki, sanki arkadaşlarımı şikayet etmediğim için beni suçluyordu. Hem de işaret parmağını yüzüme uzatarak soruyordu. Bütün öğretmenler birbirlerini ihbar etmiş ama siz hiç ihbarda falan bulunmamışsınız. Sanki yapılması gereken bir görevimi yapmamışım gibi beni suçlarcasına soruyordu. Arkadaşlarımı ihbar ve şikayet etmemiş, normal bir görevimi yapmamış olduğum için sahte öğretmenliğim anlaşılacak diye bir korkuya daha kapıldım. İçimden adet yerini bulsun diye keşke ben de bir iki sudan ihbarda bulunsaydım diye geçirdim. Öteki müfettiş sustuğumu görünce, yoksa o imzasız ihbarlarda sizin mi diye sordu. Evet demem gerekirken, hayır kimseye ihbar etmedim diye sesimi yükselttim. İki müfettiş de üç kez dersime girdiler. Öğrencilerime sorular sordular, derslikten çıkarlarken de her gidişlerinde teşekkür ettiler. Müfettişler gitti. Onların gidişine en çok ben sevinmiştim, böyle bir belayı atlattığım için. Müfettişler gittikten sonra da okulda ve kasabada yaşam yine eskisi gibi sürdü. Öğretmen sayısı azken okulumuzda nasıl öğretmen sıkıntısı çekiliyorduysa, öğretmen kadrosu tamamlandıktan sonra da yine öğretmen sıkıntısı çekiliyordu. Çünkü kadın öğretmenin biri doğum için izin almıştı. Evli olmayan öteki kadın öğretmenin hastalıklı günleri sağlıklı günlerinden daha çoktu. Öğretmenlerden en az ikisi, üçü belediye hekiminden sürekli olarak hasta raporu alarak günlerini ya öğretmen lokalinde ya da hastayken lokalde oturuyor da okula gelmiyor diye dedikodu yapılmaması için tüccar kulübünde kumar oynayarak geçirirdi. Kimisi il hapishanesine gitmiş olurdu. İzinli olanlar vardı. Bir öğretmen de hava değişimi raporu alıp havası suyu bu kasabadan daha iyi yer olmayacağını söyleyerek zamanını öğretmenler birliğinde geçiriyordu. Bir sahte öğretmenin bakanlıktan takdirname aldığı görülmüş mü? Evet, ben işte. Müfettişlerin ayrılışından iki ay kadar sonra bakanlıktan olağanüstü çalışmalarımı ve başarılarımı değerlendiren bir yazı gelmişti. Bu yazı benim öğretmenliğimi resmen kanıtlayan bir belgeydi. Başkaları gibi övüneceğim bir diplomam olmadığı için Eğitim Bakanlığı'nın bu değerlendirme yazısını camlatıp çerçeveletip odamın duvarına asmıştım. İki müfettişin benim için verdiği olumlu rapor üzerine bakanlıktan bu değerlendirme yazısının gönderildiği kesindi. Takdirnameyi aldıktan sonra eskisinden daha da büyük coşkuyla çalışıyordum. Yakalanma korkum kalmamıştı. Sahte bir öğretmen olduğumu bile unutmuştum. Kendime güvenim gelmişti. Artık Öğretmenler Birliği'ne daha sık gidiyordum ki hiç umulmadık bir olay oldu. Bakanlıktan bir büyük kent lisesine atandığımı bildiren bir yazı geldi. Matematik öğretmeni Orhan bir kent lisesinin öğretmeni oluyordu. Sanırım bu atamada müfettişlerin benim için verdikleri olumlu rapor üzerine yapılmıştı. Yeni görevime yine Orhan adıyla gidecektim. Ders yılı sonu yaklaşmıştı. Neredeyse genel sınavlar başlayacaktı. Aylardır yaşadığım bu kasaba insanlarına, hele öğrencilerime çok alışmıştım. Kasabanın durgun yaşantısını canlandırmak için memurlar bir takım bahaneler uydurarak sık sık ziyafetler verirlerdi. Kasabaya yeni bir memurun gelişi ya da kasabadan bir memurun ayrılışı, hoş geldin ya da güle güle ziyafetlerinin bahanesiydi. Uğurlama ziyafetleri özellikle çok görkemli olurdu. Öğretmen arkadaşlar ve kasabanın öteki memurları ile ileri gelenleri benim oradan ayrılışım dolayısıyla da bir ziyafet hazırlıyorlardı. Orada ne kadar çok sevildiğimi bu ziyafet yüzünden anlamıştım. Çünkü öğretmenler bu ziyafeti bizim lokalde vermeyi isterlerken kasaba ileri gelenleri lokalin küçük olduğunu ileri sürerek tüccar kulübünde ziyafet verilsin diyorlardı. Dostum olan belediye başkanıysa ziyafet için en uygun yerin kasabadaki tek büyük lokanta olduğunu söylüyordu. Birbirlerine dargın olan memurlar ve öğretmenler, öğretmenler lokaline ya da tüccarlar kulübüne gelmek istemeyebilirlerdi. Ama lokantaya hepsi gelirdi. Sonunda belediye başkanının önerisine uyuldu. Aradan bunca yıl geçti. O olayı günü gününe hatırlıyorum. Cuma akşamı benim onuruma ziyafet verilecek. Pazartesi sabahı da otobüse binip kasabadan ayrılacaktım. Eşyamı önceden kamyonla atandığım ile göndermiştim. Oraya varınca alacaktım. O cuma sabahı okulda son dersime girdim. Okuldan ayrılacağımı önceden bilen öğrencilerim çok üzgündü. Onlara veda için çok az şey söyleyebildim. Çünkü biraz daha konuşsam kendimi tutamayıp ben de onlar gibi ağlayacaktım. Gideceğim yerde mektuplarını beklediğimi söyleyince hepsi ağlamaya başladı. Benim için aldıkları hediyeyi verdiler. O kasabada yapılan bir küçük kilim. Öğrencilerimin çoğu yoksul aile çocuklarıydı. Bu yüzden onların bu hediyesi benim için çok büyük değer taşıyordu. Sağ olun çocuklar, hepinize uzun yaşam boyu başarılar, mutluluklar dilerim. Sizi hiç unutmayacağım dedim. Başka da bir şey söylemeden çıktım derslikten. Şöyle bir geriye bakıp geçmişimi düşünüyorum da şimdi, işte bundan büyük mutluluk olmamıştır yaşamımda. Gece kasaba lokantasındaki ziyafet unutamayacağım bir olaydı. İlk konuşmayı kaymakam yapmıştı. Kasabada ne çok sevildiğimi anlatmıştı. Arkadan sırayla belediye başkanı, jandarma komutanı, okul müdürü, daha başkaları konuştu. Her konuşan sözlerini kadehlerin onuruma kalkması önerisiyle bitiriyordu. O kasabada bulunduğum sürece böyle dört baş ziyafette bulunmuştum. Doğrusu konuşulan sözler hep birbirine benzeyen kalıplaşmış sözlerdi. Ben artık bu sözleri ezberlemiştim. Ama aynı sözler benim için söylenince o sözler gözümde birden değerlenmişti. Çok duygulanmıştım. Kadehlerimizi aramızdan unutulmaz hatıralar bırakarak ayrılan Orhan Bey kardeşimizin şerefine kaldıralım diye bitirmişti sözlerini kaymakam. Belediye başkanı, Orhan Bey'in büyük hizmetlerini unutmayacağız, kadehimi şerefine kaldırıyorum demişti. Bu sözlerden yaşamımda ilk kez toplum için gerekli ve başkalarına yararlı bir insan olmanın gururunu duyuyor ve çok duygulanıyordum. Çok içki içtiğimden olacak içimden, hey hepinizi kandırdım, ben sahtecinin biriyim, sahte bir öğretmenim, sizin iyi duygularınızı sömürdüm diye bağırarak suçumu açıklamak, günah çıkarmak, ağlamak geliyordu. Bir ara bu istek öylesine arttı ki neredeyse bu deliliği yapacaktım. Benim için verilen bu veda ziyafetine savcının gelmemiş olması ortadakilerden bir arkadaşın dikkatini çekmiş. Bana savcıyla dargın olup olmadığımı sormuştu. O soruncaya kadar savcının orada olup olmadığının farkında bile değildim. Niçin savcıyla dargın olayım? Hiç kimseyle dargın falan değildim. Bu ziyafetlerde son konuşmayı kendisi için ziyafet verilen yapardı. Bunların sözleri de hep birbirine benzerdi. Bilmeden, istemeden büyüklerime, üstlerime karşı herhangi bir kusurda ve saygısızlıkta bulunduysam ve görevim dolayısıyla elimde olmadan arkadaşlarımı incittiysem, huzurlarınızda hepsinden beni bağışlamasını dilerim. Töre gereği bu dokunaklı konuşmaların son cümlesi genellikle şöyle olurdu. Çok değerli arkadaşlar, iltifatlarınızla beni öyle duygulandırdınız ki heyecanım konuşmama engel oluyor. Ben bu kasabadan ayrılmıyorum, kopuyorum. İnanınız ki yüreğimi burada bırakarak gideceğim. Bana çok yapmacık gelen bu sözlerden nefret ediyordum. Ben çok daha başka sözler söylemek istiyordum. Ama ne şaşılası şey, kadehim elimde ayağa kalkınca sanki ezberlemişim gibi tıpkı tıpkısına o sözleri söylemez miyim? Bilmeden, istemeden herhangi saygısızlıkta bulunduysam, elimde olmadan incittiysem beni bağışlamalarını dilerim. Buradan ayrılmıyorum, kopuyorum. Yüreğimi burada bırakarak. Hep birlikte içtik yine. Alkışladılar. Suçluluğumu açıklamak için anlatılmaz bir dürtü vardı içimde. Ağlıyordum da. Yanımdaki müdüre kendimi tutamayıp vicdan azabı çekiyorum dedim. Niçin diye sordu. Çünkü dedim ben gerçek bir öğretmen değilim. Ama o bu sözümü, görevimi gönlüme göre ve istediğimce yapamadığımı anlamına alıp keşke her öğretmen sizin kadar değerli ve çalışkan olsa dedi. Öyle değil müdür bey, öyle değil, ben bir sahteciyim dedim. Yine ne demek istediğimi anlamadı. Yalnız siz mi? Hepimiz öyleyiz. Biz aydınların bu halka ödenmez borçlarımız var. Hiçbirimiz gereğince görevimizi yapamadığımız için hepimiz bir sahteci sayılırız. Siz hiç olmazsa bunun bilincindesiniz. Başkaları bilincinde bile değil bunun. Siz elinizden geleni yaptınız. Ben buna tanığım. Vicdan azabı çekiyorum yahu, beni anlamıyorsunuz diye ağlayarak inledim. Ama oradakiler benden daha sarhoştu. Kimsenin kimseyi anlayacak hali yoktu. Herkes birden konuşuyor, her kafadan bir ses çıkıyor ama kimse kimseyi dinlemiyordu. Eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Pazar günü öğleye doğru dün geceki içki yüzünden baş ağrısıyla uyandım. Pazartesi günü de evde kalmış birkaç parça eşyamı derleyip toparladım. Öğrencilerimin anmalık olarak verdiği kilime bunları sardım. Geri kalan eşyamı, kitaplarımı iki bavula koydum. Eve gelen öğrencilerim bunları otobüslerin bulunduğu alana taşıdılar. İple bağlı yuvarlak kilim elimdeydi. Bavullar otobüse yerleştirildi. Bütün öğrencilerim oradaydı. Kız öğrencilerimden birkaçı bana çiçek verdi. Öğretmen arkadaşlarım, tanıdıklar, birçok kasaba yerlisi, memurlar beni uğurlamaya gelmişlerdi. Hepsiyle ayrı ayrı sarılıp öpüştük. Otobüse bindim. Neredeyse otobüs kalkacaktı. Beni uğurlamak için dışarıda bekleşenlere el sallıyordum. Otobüsünde ön kapısından giren jandarma erini gördüm. Bu jandarma önümde durdu. Arkamdan bir ses, sizi savcı bey istiyor dedi. Dönüp baktım, arkamda da bir jandarma. Demek o da otobüsün arka kapısından girmiş. Kendimi öylesine gerçekten öğretmen sanıyordum ki savcı veda ziyafetine bir işi çıkıp gelemedi de vedalaşmak için beni yanına çağırıyor sanıp otobüs kalkmak üzere savcı beyle vedalaşamayacağız, kendisine gözlerinden öptüğümü söyleyin dedim. Önümde dikilen iki jandarmadan biri onbaşıydı. O onbaşı kalk yürü deyince durumda bir bozukluk olduğunu anlayıp kalktım, indim otobüsten. Silindir biçiminde bağlı kilim de elimdeydi. İki jandarmanın arasında beni uğurlamaya gelen kalabalığın arasından geçerken başıma gelecekleri anlamış gibiydim. Orada toplanmış olanlar meraklı bakışlarla bir şeyler mırıldanıyorlardı. Savcının odasına girdik, jandarma onbaşısı. Getirdik beyim, dedi. Masada oturan savcıya baktım. O tanıdık, her zaman benimle şakalaşan arkadaş değildi sanki. Aramıza soğuk bir yabancılık girmişti. İşte o zaman niçin benim için düzenlenen veda ziyafetine gelmemiş olduğunu sezinledim. Senin asıl adın ne? Sanki ağzı bir namlu olmuştu ve bu sözün her hecesi ağzından bir mermi gibi çıkıyordu. Senin asıl adın ne? Olup bitenleri sonradan öğrendim. Benim sahte öğretmenliğim şöyle ortaya çıkmıştı. Yerine öğretmenlik yaptığım matematik öğretmeni Orhan Bey, telgrafında da bildirdiği gibi gerçekten atandığı kasabaya gelmek için otobüse binmiş. Kasabalılar da telgrafını aldıkları Orhan Bey'i karşılamak için otobüsün yolunu beklemişler. Gel gelelim Orhan Bey'in bindiği otobüs yolun bir dönemecinde devrilip uçuruma yuvarlanmış. Birkaç yolcuyla birlikte Orhan Bey de ölmüş. Bu kazadan habersiz olan kasabalılar da otobüsü bekleye dursunlar. O otobüsün geliş saati çoktan geçmiş ama ortalarda otobüs görünmüyor. Neden sonra benim bindiğim otobüs gelmiş? Elimde valizle, boyun bağıyla düzgün giyimli bir adamın otobüsten indiğini görünce, tamam işte öğretmen Orhan Bey bu olacak deyip elime sarılmışlar. Hoş geldin Muallim Bey, safa geldin Muallim Bey. Ben de o sıra anlattığım gibi çok sıkışmış ve ayak yolunu aramakta olduğumdan ben öğretmen değilim diyecek durumda değildim ki. Otobüs kazasında ölen Orhan Bey'in karısı, kocasının ölüm haberini alınca kendisine ve çocuklarına yetim dul aylığı bağlanması için bakanlığa başvurmuş. Bakanlıktaki ilgili memurlar kadıncağızın bu dilekçesini görünce şaşırmışlar. Çünkü bizim kasaba okulu öğretmen Orhan'ın göreve başladığını bakanlığa bildirmiş. Öğretmen Orhan görevine başlamış ve aylığını da alıyor. Aylığını alan, görevini yapmakta olan bir öğretmen nasıl ölmüş olabilir? Bakanlık kadının dilekçesine cevap yazmış. Kadın onlara bir daha yazmış. Yazışmalar sürüp gitmiş. Kadıncağız kocam öldü diye dert döküyor. Bakanlıkta hayır yaşamakta diye direniyor. Bir insanın bu memlekette yaşadığını da öldüğünü de ispatı kolay mı? Zavallı kadıncağız bakanlığa bir türlü kocasının ölmüş olduğunu, zavallı bakanlıkta kadına kocasının ölmemiş olduğunu, aylık aldığını bir türlü anlatamıyormuş. Bu yazışma çizişme aylar sürmüş. Ben de bu arada yerini aldığım matematik öğretmeni Orhan Bey ne oldu diye merak ediyordum ya. Oysa ben ölen adamın aylığını almaktaymışım. Sonunda iş anlaşılmış. Benden gizli olarak kovuşturma sürdürülmüş. Öte yandan da o iki müfettişin benim için verdiği olumlu rapor üzerine bakanlığın başka bir şubesi beni terfi ettirerek bir ilin lisesine atamış. Yine gazetelerin dilindeydim. Paşazade sahte öğretmenlik yaparken yakalandı. Sabıkalı sahteci Paşazade'yi Eğitim Bakanlığı 2 derece birden terfi ettirmiş. Sahte öğretmen Paşazade'yi öğrencileri ağlayarak cezaevine uğurladılar. Gazeteler yine resimlerimle donanmıştı. Öğrencilerimin anmalığı olan kilim elimdeydi. Bu kilimi yıllarca cezaevinden cezaevine taşımışımdır. Cezaevlerindeki yatağımın üstüne sererdim. Ben sahte öğretmen ve ötekiler de gerçek öğretmen. O kilim mi? Sahteci olmayan bir görevli yetkili kilim koleksiyonu yapıyormuş da, anladınız değil mi? Rüşvetin adı hediye olunca suç olmaz. Üstelik vermek zorundaydım. Kilimi ne rüşvet ne hediye olarak verdim. Haraç olarak vermek zorunda kaldım. Suç sayılmayan tek sahtecilik, sahte Atatürkçülük. Şu benim sahte şeyhliğimi anlatmıştım ya size. Hani o atılan dayağıda nasıl dövmüşler beni, düşünün ki cezaevine girdikten ancak bir ay sonra kendime gelebildim. Bu doğu insanları bir başka olur. Cezaevinde onların yardımı olmasaydı çoktan oralarda ölüp gitmiştim. Onca şeyhlik filan işe yaramamış. Sonunda da 10 parasız düşmüştüm cezaevine. Cezaevindeki hükümlülerin bana nasıl bakıp yardım ettiklerini anlatamam. O kadar olur işte. En büyük yardımı yapan da yatak komşum olan Seydo'ydu. Seydo'yla arkadaş olmuştuk. Benden biraz gençti. Seydo 2'de 1 sorardı bana. Hey poşo gurben, kimin yerine yatırsan? Bana paşazade demez, poşo derdi. Anlamazdım ne demek istediğini. Kimin yerine olacak, kendi yerime yatıyorum derdim. İnanmazdı. Kurnaz kurnaz gülerdi. Onun gülüşüne bayılırdım. Gülünce kıvrılmış koç boynuzlarına benzeyen uzun bıyıklarının sivri uçları gözlerine kadar yukarı kalkar inerdi. Böylece en çok bıyıklarıyla gülerdi. Bu sorusunun üstünden birkaç saat ya da bir gün geçer diye sorardı. Poşo, hey gurben, kimin yerine yatırsam? Yahu Seyda kardeş, söyledim ya, kimin yerine olacak ki? Elbet kendi yerime. Haftalarca, aylarca sürdü onun bu soruları. Biz sabıkalı mahkumlar, gerçek ve büyük suçluların yüksek dokunulmazlıkları olduğunu, bu yüzden onların ellerini kollarını sallayarak dışarıda özgürce dolaştıklarını, en iyi yerlerde, en iyi biçimde yaşadıklarını çok iyi biliriz. Cezaevlerine doldurulan suçlular, gerçekte büyük suçlar işledikleri, az para çaldıkları, küçük dolandırıcılıklar ve yankezicilikler yaptıkları için cezaevlerine tıkılmışlardı. Yani onlar suç işledikleri için değil, büyük suçlar işleyemedikleri için cezalandırılmışlardır. Ama her insanın cezalandırılamayacak kadar büyük suçlar işlemeye yeteneği, bilgisi, görgüsü, öğrenimi yoktur ki. Bu dünyada büyük adamlar varsa küçük adamlar da var. Hani Ziya Paşa'nın dediği gibi, milyonla çalan Mesnedi İzzet'te serafraz, birkaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir. Paşazade'nin beni şaşırtacak kadar eski kültürü vardı. Sözlerinin arasına anlamını bilmediğim Osmanlıca dizeler, ikilikler serpiştirirdi. Bunların çoğu aklımda kalmamıştır. Yukarıdaki ikiliyi söyleyince anlamını anlamasam da ne anlatılmak istendiğini sezinlemiştim. Bu ikiliyi kendisine bir kez daha söylemesini rica ederek yazmıştım. Onun bu kültürü ya çok okuduğu kitaplardan ya da öğretmenlik, yargıçlık, savcılık, avukatlık, subaylık filan gibi sahte de olsa uzun zaman yaptığı işlerden geliyordu. Cezaevindeki öbür sabıkalılara hiç benzemeyen, hatta onlara karşıt bir kişiliği vardı. Sanki Paşazade iki dil biliyor ve iki dille konuşuyor gibiydi. Kendisi gibi sabıkalılarla konuşurken onların anladığı dille ve onlardan biri olarak konuşurdu. Benimle aşağı yukarı anlattıklarını yazdığım bu dille, hatta daha da yüksek düzeyde konuşuyordu. Çalınca milyonla milyarla çalacaksın ki büyüklüğün belli olsun. Öldürülünce bir kişi iki kişiyi değil, savaş çıkarıp milyonlarca insanı öldüreceksin ki adın katile değil kahramana çıksın da alanlara heykellerin dikilsin. Efendim, yani biz sabıkalı mahkumlar, asıl gerçek ve çapları büyük suçluların dışarıda rahat yaşarlarken bizim gibilerinde onların yerine hapiste yattığımıza inanırız. Nasıl milletvekilleri halkın vekilleri ise, nasıl avukatlar sanıkların vekilleri ise, biz sabıkalılarda gerçek suçluların vekilleri olarak cezaevlerinde onların cezalarını çekeriz. Bu sözlerime siz sabıkalıların boş savunmaları da diyebilirsiniz. Hani suçluluk duygusundan kurtulmak isteyişimiz filan gibi. Neyse, Seydo'nun ikide bir bana sen kimin yerine burada yatıyorsun diye sormasını sonunda ben de böyle yorumluyordum. Yani bir takım insanlar ki onlar genellikle büyük kişilerdir, suç işliyorlar, biz de onların suçlarının cezasını cezaevlerinde çekiyoruz. Evet, ama gerçek suçluların tek tek kimler oldukları, onlardan hangisinin ya da hangilerinin vekili olarak hapis cezası çektiğimiz bilinmez ki. Bir gün yine Seydo bana, hey Poşa Gurben, Dorgu'yu demirsen, söyle ki burada kimin yerine yatırsan diye sorunca, Seydo kardeş dedim, elbet sen de ben de öbürleri de burada birilerinin yerine hapis yatmaktayız. Ama kimin yerine hapis yattığımı ben nereden bileyim? Belki bir kişinin, belki de bin kişinin yerine hapis yatıyorum. Seydo bu sözüme pek şaştı. Her zamanki gibi gülmedi. Yani bıyık uçları kıpırdamadı. Eledir de bedeli kimden almışsan diye sordu. Bu kez ben şaştım. Ne bedeli yahu? Hangi bedel Seydo kardeş? Seydo bu sözüme gücenmiş görünerek, sen bana güvenmirsen Poşa Gurben dedi. Niçin güvenmeyeyim Seydo kardeş? Sen bana bunca iyilik yaptın, yardım ettin, kardeşlik yaptın. Sana güvenmezsen başka kime güvenebilirim? Her zaman güveniyorum sana. Güvenseydin Dorgu'yu söylerdin. O konuşmamız böyle kesilmişti. Seydo o konuşmamızdan sonra her zaman bana eski yakınlığını göstermedi. Ama ben nedenini anlamadığım bu soğukluğu gidermek için elimden geleni yapıyordum. Aramız yine düzelmişti. O yine sormaya başlamıştı. Dorgu söyle Poşa Gurben, sen burada kimin yerine yatırsan. Vallahi kendi yerime Seydo kardeş. Ya bedeli kimden alıysan, ne bedeli canım? Bedel almayayım sen? Almıyorum. Bedeli sorman mı alacaksan? Ne demek istediğini bir türlü anlayamıyordum. Aradan 5-6 gün geçip bana bir gün, sen bana güvenmirsen, güvensen eğer kimin yerine yattığını aha anlatıysan deyince bu kez, peki Seydo kardeş söyle bakalım, sen burada kimin yerine yatıyorsun diye sormak aklıma geldi. Seydo, ben dedi sana güvenirem, bilirem ki senden sır çıkmaz. Ben küçük Ferdo Aga'nın yerine yatırem burada. Küçük Ferdo Aga kim diye sordum. Küçük Ferdo Aga dedi, bana bedel veren Çündogli Aga'nın oglidir. Ben sordum o anlattı, ben sordum o anlattı. Anlattıkları gerçekti ama inanılır gibi değildi. Seydo cinayet suçlusuydu, pusu kurup adam öldürmüştü. Gerçeği ondan öğreninceye kadar Seydo'nun adam öldürmüş olmasına hiç inanasım gelmiyordu. Öyle yumuşak, iyi yürekli insan nasıl adam öldürebilirdi? Anlattıklarından öğrendim ki Seydo adam öldürmemişti. Katil küçük Ferdo Ağa denilen 14-15 yaşında bir çocuktu. Cündoğlu Ağa'nın küçük oğluydu. Cündoğlu Ağa çok zengindi. Oğlu hapse girmesin diye para karşılığında bu cinayeti üstlenecek, oğlunun yerine hapis yatacak birini arıyordu. Böyleleri çoktu ama ser verir sır vermez takımından ağzı sıkı bir yiğit kişi gerekti. İşte arkadaşım Seydo birçok gönüllü katil arasından seçilerek gerçek katilin yerine mahkum edilip hapse atılmıştı. Niçin böyle yaptığını sordum. Hey poşo gurben, yokluğun gözü kör ola dedi. Daha iyi ya dedim, yoksulsan ne diye elin suçunu üstüne alırsın. Hep çoluğumuz çocuğumuz yüzünden değil mi ki bu olan işler, hep poşo gurben dedi. Anlattı, bu suçu üstlenmesine karşılık Cündoğlu Ağa'dan bedel alıyormuş. Hapiste yattığı her yıl için 15 bin lira. Seydo 4 yıl hapisteydi, 6 ay sonra kurtulacaktı. Aldığı para toplamı 60-70 bin liraydı. Ama o bu kadar parayı bütün yaşamınca çalışarak biriktirip toplayamazdı. Cezaevindekileri şöyle bir inceleyince en az yarısının bedel parası karşılığında başkalarının, yani gerçek suçluların yerine hapis yatan suçsuzlar olduğunu anladım. Seydo, burada gördüğün herkes bir begin, bir aganın yerine yatır dedi. Peki Seydo kardeş, mahkemede öldürdüm dediğin adamın akrabaları sana düşman olmazlar mı? Kan davası güdüp seni öldürmeye kalkışmazlar mı? Benim suçum ne ki beni öldüreler? Ben bir bedel almış bir fukareyim. Onlar bilmir ki esas katil küçük Ferdo Aga'dır. Elçiye zavel yok, değil mi? İşte onun kimi bu da. Bedel vermişler, suçu bana yıkmışlar. Onların düşmeni ben değilim. Küçük Ferdo Aga'dır. Elbet vuruşurlar. Belki Ferdo Aga'yı vururlar. Onlar da bedel verip kendi yerine hapis yatacak bir fukare bulurlar. Anladığıma göre bedel karşılığı katilliği üstlenip hapis yatmak bir meslek olmuştu kimileri için. Bedel alanın kimin yerine hapis yattığı çok büyük sır olduğundan hiç kimseye açıklanmaz, ancak çok güvenilen kişiye ne kadar güvenildiğini göstermek için açıklanırdı. Seydo bana olan güvencini göstermek için bu sırrını açıklamıştı. Bana kimin yerine hapis yattığımı sorup da cevap alamayınca kendisine güvenmediğimden sır vermediğimi sanıp gücenmişti. Onun bu soruyu bana sorması salt merakından değildi. Benim cezaevinde parasız olduğumu biliyordu. Birinin yerine hapis yatıp bedelini alamamışsam bedeli vermeyeni öğrenip ondan bedeli almam için bana yardım edecekti. Yine soruyordu. Hey poşo gurben, kimin yerine yatırsam? Benim de kendisi gibi birisinin yerine cezaevinde yattığımı sanıyordu.